Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Vestel'in yeni Venüs serisi telefonu Venüs 3'ü inceleyeceğiz. Venüs 3 önümüzdeki telefon 5570 model ismiyle anılıyor. Venüs serisinde Venüs 3'te birkaç model göreceğiz.
Bir aile olacak Venüs 3. İFA fuarında zaten bu ailenin farklı modelleri tanıtılmıştı. Ekran boyutu ve teknik özellikler anlamında değişiklikler gösteren. Aynı modelin farklı renkleri de olabilecek. Örneğin bizde iki tane cihaz var. Biri siyah renkli, birisi beyaz renkli gibi. Ve donanım anlamında da en dolu paketlerden birisine sahibiz.
Kutu açılışını ayrı bir videomuzda izleyebilirsiniz. İlk olarak onu yenildik. Bu yüzden hemen donanımsal özelliklerle geçmek istiyorum. Mesela önümüzdeki telefon aslında Vestel'in doğru yolda olduğunu gösteren, orta sınıf telefonlarda görmeye başladığımız Snapdragon 615 ile geliyor.
Evet, geçen seneki modeller Snapdragon 400 serisi giriş seviye platform, performans sunan platforma sahip cihazlardı. Şimdi Venüs 3 ailesiyle beraber çıta biraz daha yükselmiş durumda Snapdragon 615. Snapdragon 615'e baktığımız zaman Android dünyasında orta seviye ayarında, ortanın girişi diyebileceğiniz performans sunan bir platform. Bakıldığı zaman Vestel ailesinde de performansı yükseltebilmek adına Snapdragon 615'e geçilmiş. Bizdeki telefon 5.5 inç büyüklüğünde IPS tabanlı bir ekrana sahip. Çözünürlüğümüz Full HD. Snapdragon 615'in Full HD ne kadar doğru ne kadar yanlış, bunu zaten performans kısmında konuşuruz. 2 GB RAM var. Ama burada güzel olan bir unsur var. Bu telefonda 32 GB depolama var, dahil depolamamız.
Evet, iyi düşünmüş.
Snapdragon 615'i cihazlarda çok yaygın olarak gördüğümüz bir unsur değil. Örneğin aynı işlemciyi kullanan Sony Xperia M4 Aqua'yı biz nasıl eleştirdik? 8 GB depolaması var diye. Bu arada 32 GB iyi düşünülmüş.
SD kart takabiliyoruz. SD kart almasak da kullanabileceğimiz bir depolama.
Hem almasak kullanabilirsin hem de SD kart taktın diyelim. Bu telefon Android 6.0 güncellemesi aldığında, ki bu konuda şu aşamaya kadar biz bilgi sahibi değildik, 32'de SD kart takarsın, 64 GB'lık bir depolama kapasitesine ulaşabilirsin. Pil tarafı 2480 mAh. Pil performansından da yine bahsedeceğiz. Gerekli testleri yaptık. Bunun dışında tabii ki 802.11ac Wi-Fi desteğinin olmasının önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Standart bir takım özellikleri var. Artık bunlara girmeye çok gerek
evet,
duymuyorum.
Ek olarak hızlı şarjı da burada belirtmek lazım. Hızlı evet. Şarj destekli bir telefondan bahsediyoruz burada. Tasarımına geleceğim Erdi. Şimdi IFA fuarında Vestel yetkilileri hani telefonu çok çalışırken göstermek istememişlerdi. Yazılımı hazır değildi çünkü o dönem haklı olarak. Ama tasarımını insanlara gösterirken oradaki görevliler ne diyorlardı? iPhone'a benziyor tarzında söylüyorlardı. Şimdi telefona baktığımızda evet iPhone andıran yerleri var ama genel hatlarıyla güzel bir telefon olmuş.
Evet, şimdi telefon esasında genel süreti itibariyle bana ilk etapta şey hatırlattı. Form faktörü olarak Vodafone Smart 6'sını hatırlattı. Genel boyut itibariyle zaten 5.5'a 5.5 inç birbirleri ölçüşen bir profile sahipler ama biz o telefonu da test ettik. Turkcell yapmış da test ettik. Şimdi Vestel'in telefonu da geldi. Bu telefon ince işlik seviyesinde biraz daha dolu. Evde daha tok hissiyatı yaratan bir telefon. iPhone 6 havası taşıyor mu? Evet taşıyor. Özellikle nereye taşıyor? Alt kısmına baktığın zaman alt ünitenin biraz daha hani iPhone 6'sı bir profile sahip olduğunu söyleyebiliriz ama nereden baktığına bağlı olarak bu Samsung'un yeni telefonlarına da benziyor. Onu da belki iPhone'a benzetebilirsin ama bu şunu gösteriyor. Telefon segmentinde, telefon dünyasında genel olarak gidişat bu yönde. Bunu söyleyebiliriz. Plastik bir malzeme kalitesi, malzemede tercih plastikten yana kullanılmış ama etrafını çevreleyen frame'in, çerçevenin metalimsi olduğunu görmekteyiz. Burada butonların hem yapısı hem de yüksekliği açıkçası benim hoşuma gitti. Ama bu model için arka kapağın sende yarattığı hissiyat anlamında hani telefonun sahip olduğu özelliklerden, niteliklerden biraz daha geride kalan, elin altında biraz daha ucuzmuş havası taşıyan plastik olduğunu hissediyorsun açıkçası.
Evet, arka kapak değişebilir bir yapıda. Büyük ihtimalle daha sonrası özelleştirilebilir kapaklarda yine Vestel tarafında görebiliriz. Ama kutudan çıkan kapak biraz daha iyi olsaydı, hissiyat anlamında daha tok bir telefon elimize alabilirdik. Şimdi, çünkü plastiği gerçekten orta sınıfın altında kalıyor.
Şimdi burada belki LG vari bir strateji izlerlerse eğer, LG'de ne diyoruz? İşte deri kapak var G4'te, aynı zamanda seramik kapak var, aynı zamanda plastik kapak var. Kullanıcıya bir tercihte bulma imkanı sunulmuş durumda. Bunda da belki malzeme kalitesinin daha yüksek, kullanıcılara daha iyi hissiyat oluşturabilecek seçenekler ileriki vadede kullanıma sunulabilir. Önemli olan kapağın değiştirebilir olması. İster istemez bu kapağı değiştirme ve arka tarafta pil çıkarma imkanı tanıyor. Ya da istersen SD kartı da yine takabiliyorsun arka taraf kapağı çıkartarak. Bunun dışında telefonun hiçbir tarafında Vestel logosu görmüyorsun. Anladığımız kadarıyla Vestel Venüs'ü bir alt marka oluşturma yönünde stratejiyle ilerletiyor.
Kapağı çıkarttığımızda pilin üstünde Vestel'i görebiliyoruz.
Evet, pilin üstünde Vestel var ama genel olarak telefonun dışında herhangi bir yerde Vestel yazmıyor. Bu bana biraz aklıma Hyundai'nin Genesis markasını getirdim. Mercedes'e rakip bir otomobil oluşturdular ama kimse bu kadar parayı Hyundai markasına vermez diye aracın önünde bir Hyundai logosu kullanmamışlardı. Şimdi onu da alt marka oluşturma yönünde götürüyorlar. Hafif bir telefon. Büyüklüğüne rağmen hafif olduğunu söyleyebilirim. İnce sayılabilecek bir profile sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Elde tutuşu arka kapağın yarattığı olumsuz hissiyatı bir tarafa bırakırsak eğer güzel. Ama ekran büyük olduğu için tek elle kullanıma çok yatkın olmayan bir cihaz.
Evet, arka tarafına baktığımızda burada çift ton flaşla desteklenen kameramızı görüyoruz.
Bu da önemli bir özellik.
Evet, kamerada da geliştirmeye gitmiş. İlk Venüs telefonlara göre daha iyi bir kameraya sahibiz bu tarafta.
Evet, arka tarafta 13 megapiksel çözünürlüğünde kameramız var. Önde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kameramız var. Açıkçası Ben bu telefonla birkaç gün geçirdim. Ankara seyahatimde de atanın mezarını ziyaret ettiğimiz Anıtkabir'de de bayağı fotoğraf çekme şansı yakaladım. Şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki günümüzün üst seviye telefonlarla kıyasladığımız zaman kamera çok vaatkar görünmeyebilir ama bu telefon hitap ettiği segment anlamında düşünmek gerekirse eğer telefonun kamerasından ben 3 aşağı 5 yukarı memnun kaldığımı söyleyebilirim. Eksikleri var mı var? Örneğin çektiğin görüntünün depolama sürücüsü içerisinde kaydedilmesi ve görüntünün oluşturularak sana gösterilmesi süresi biraz yavaş. Ama bunun dışında ortaya çıkan görüntü, özellikle telefon ekrandan bakarken oluşturulan görüntü gayet başarılı. Tabii ki bilgisayara attığın zaman, ekran büyüdüğü zaman bir takım kullanma etkilerini görebiliyorsun ama genel olarak sosyal medyada paylaşım, arşivleme, genel fotoğraf çekme deneyimini ileriye götürebilme anlamında başarılı bir telefon. Geçtiğimiz senenin Vestel telefonlarını baz alırsak ya çok ciddi bir zaten gelişim söz konusu. Rekabet çerçevesinde baktığımız zamansa nereye oturuyor dersen operatör telefonlarıyla 3 aşağı 5 yukarı benzer kamera performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada bazı telefonların işte gülümseme yakalama, bazı telefonların sesle komut verme gibi bir takım özellikleri var ama hem ön hem de arka kamera olarak baktığımız zaman Mesut, fotoğraf ve video kalitesi olarak bu segmentte Snapdragon 615 cihazlar arasında beğenimizi kazandığını söyleyebilirim. Çok kötü değil. Onu
Şimdi hani
söyleyebilirim.
telefonda aşağıda USB portu var. Mono hoparlör var. Üst tarafa stereo yerleştirilmiş çıkış olarak da. Ses kalitesini nasıl buldun deneyimlerin boyunca? Çünkü ben hani genel olarak deneyimlediğim orta sınıfın biraz üstünde yer alan bir ses çıkış kalitesine sahip. İçinden çıkan kulaklıklar da bayağı iyi iş görüyor.
İçinden çıkan kulaklıklar evet fena iş görmüyor. Yani bu telefonu alacak adam hani fiyat performans odaklı bir cihaz aradığını düşünürsek eğer kulaklığı
değiştirmeyebilir.
değiştirmez muhtemelen. Kulaklıkta şunu söyleyebiliriz. Tiz basa göre biraz daha fazla kendisini belli ediyor. Ki genelde ucuz telefonlarda basın daha yoğun olduğunu düşünürsek ya biraz daha orada belki seçici davranmış olabilirler. Bunu söylemek mümkün. Telefonun üzerine hoparlöre gelecek olursak eğer bu telefon bence bir hoparlör telefonu değil. Alıp kulaklıkla kullanmak gerekiyor. Ses veriyor mu? Veriyor. Ses yüksek çıkış gücüne sahip çıkıyor ama o sesten keyif almıyorsun. Önemli olan da bu. Çoğu Çin'in telefonunda biz hep şu ikileme düşüyoruz. Ha ses çok yüksek. Sesi duyuyoruz. Ortama ses verebiliyoruz ama önemli olan o sesin detaylarını hissedebilmek. Bu telefonda öyle bir yetenek söz konusu değil. Ama bir kulaklıkla kullandığın zaman ben işte yolda giderken arabada dinledim bir şeyler. Uçakta biraz müzik dinledim. İyi bir kulaklıkla beraber güzel deneyimler yakalayabiliyorsun. Güzel sonuçlar elde edebiliyorsun. Kendi kulaklıkla iş görüyor. Ben biraz müzik dinleyeceğim abi. İşe giderken az müzik dinleyeyim. Yolda giderken aklımı dağıtmak için bir şeyler izleyeyim diyenler açısından tatminkar performans sunuyor.
Tabii burada sorulardan bir tanesi de FM radyo var mı?
FM radyo yok.
Evet, FM radyo yok. FM radyo ek bandrol ve vergi gerektirdiği için fiyattan kazanmak için ne yazık ki üreticiler çıkartıyorlar. Halbuki Türk kullanıcısı FM radyo istiyor. Hani orada yakalamak amaçlı bir FM radyo konabilirdi.
Yani şimdi hep şunu konuşuyoruz. Vestel'in rekabetçi olması gerekiyor ki kullanıcılara ulaşabilsin. Bu kutunun arkasında tasarım ve üretim Türkiye'de yapılmıştır yazıyor ama yani dünya artık başka bir noktaya doğru gidiyor. Rekabet çok fazla. Dolayısıyla daha geniş kitlelere erişebilmek için daha fazlasını daha ucuza vermen gerekiyor. Ülkemizde insanlar hani Avrupa'ya gittiğin zaman artık HD yüksek kalitede ses var. İnsanlar radyoyu tercih etmiyor diyebilirsin ama Türkiye'de insanlar radyoyu bir kültür öğesi olarak kullanıyorlar. Bir radyo programı dinlemek için radyoyu açanlar var. İşte Kral FM'de Gezegen dinlemek için radyo dinleyen pek çok insan olduğunu da biliyoruz. Ben de olsam o maliyeti bir şekilde öz kaynaklarımla telafi eder ama kullanıcılara FM radyoyu verirdim açıkçası.
Ama burada şunu da altını çizelim. Türkiye'de üretip bir ürünü içine FM radyo koyarsan yurt dışına ithal ettiğin FM radyolu ürüne göre çok daha fazla vergi ödüyormuşsun. Ne yazık ki o vergilendirmedeki bazı sıkıntılardan, düzensizliklerden dolayı. Türkiye'de üretilen cihazlarda bu yüzden FM radyonun olmamasını çok doğal karşılıyor üretici kısmı.
Yani şimdi Vestel...
Yani vergilendirmede bir sıkıntı varmış herhalde. Fiyatı çok arttırıyormuş.
İşte hani Vestel ve bir takım diğer firmalar vergilendirme konusunda bir avantaj arıyorlar. Orada da devlet bu vergiyi almasın artık.
Evet.
Yani, değil mi? FM radyo vergisi almasın.
Şimdi onu şöyle almak. Ufacık bir özetleyerek geçeyim ben o bilgiyi. Yanlış da biliyor olabilirim. Doğrusunu biliyorsanız düzeltirsiniz ama benim bildiğim kadarıyla şimdi yurt dışından gümrüğe ürünün gümrükten geçeceği bedelini şey yapıyorsun ya. İşte bildiriyorsun.
Beyan ediyorsun.
Mesela Samsung fabrika çıkış fiyatını bildiriyor. Ne diyor? 150-200 dolar diyelim telefona. Türkiye'de ise satış fiyatını bildirmek zorunda kalıyormuşsun. O aradaki farkı düşünebiliyor musun vergilendirmede? Adam fabrika fiyatının üstüne %6 ekliyor. Sen
Yeni
satış
ekonomi
fiyatının
fiyatını
üstüne.
tamam,
Evet,
anladım.
gerçekten çok farklı. O yüzden Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir dezavantaj yaratıyor FM radyo.
Aslında belki oradaki yasal düzenleme ona uygun yapılabilir. Sonucunda adamın FOB fiyatıyla yani Hong Kong'dan gemiye yüklediği fiyatla Türkiye'deki fiyatlar farklı. Zaten
Evet.
fiyat farkını yaratan da devletin uyguladığı vergiler olduğuna göre. Ona göre aslında belki fiyatlandırma yapabilir ama yerli firmalara destek anlamında yapılabilecek kalem aksiyonlarından
Bari onu
birisi de bu.
alma, değil
Bari
mi?
FM radyoyu almadı kullanıcılara FM radyo farkı
Türkiye'de o
yaratabilsin
fark
üreticiler.
olsun.
Tabii
Evet,
aynen.
gerçekten. Telefonu çalıştırıp içine baktığımızda ise Vestel bu sefer olabildiğince stoğa yaklaşmayı tercih etmiş. Yani firmalar ilk başta özel bir arayüz heyecanına giriyorlar. Sonra akıllanıyorlar herhalde. Olabildiğince stoğa geri dönüyorlar.
Şimdi şunu söyleyeyim Mesut. Android 5 bir işletim sistemine geliyor Vestel Venus 3. Android 6.0 güncellemesinde biz bu telefonun incelemesini lansmandan önce çektiğimiz için muhtemelen lansmanda açıklanacak, soracağız. Evet,
büyük ihtimalle alacaktık.
Muhtemelen alacak çünkü yeni bir telefon. Evet. Android 6.0 bugün piyasada olduğuna göre rekabetçi olabilmek anlamında da bu güncellemeyi verecekti. Şimdi telefonun üzerinde bir özelleştirme var mı? Var. Bu özelleştirme ama bugün bir Samsung'un arayüzünde gördüğümüz, bir Sony'nin arayüzünde gördüğümüz seviyede değil. Daha ziyade estetik, kozmetik anlamda bazı güncellemeler söz konusu. Örneğin kendisine ikon setleri var. Örneğin tema desteği var. Tema desteği çerçevesinde ama bana nazar değmesin diye nazar boncuklu bir temayı da tercih edebiliyorsun. Ama işin kötü tarafı şu. Bu özelleştirmelerden dolayı muhtemelen yazılımsal optimizasyonlar bu telefonun hak ettiği düzeyde performans vermesini engelliyor.
Evet, o pencerelerin gelişi gidişinde böyle bir lag var sanki.
Şimdi Snapdragon 615'li örneğin 3 tane telefon ele alalım bu. Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6. Bunları yazılımsal performans olarak alt alta koy dersen birinci sıraya Vodafone Smart 6'yı koyarım. Neredeyse Android, vanilla Android tasarımını vermesi itibariyle hızlı çalışıyor. Bu telefonda Turkcell T60'daki Turkcell'de kendi özel arayüzünü kullanan firmalardan bir tanesi. Benzer seviyede performans sunuyor. Snapdragon 615'in bizde yaratacağı o performans etkisini veremiyor. Çok yavaş olduğuna söyleyemeyiz ama telefonun bir güncelleme ihtiyacı var. Hani üzerinde ona yük getiren sanki bir şey varmış da onun gitmesini bekliyormuş türünde bir havası var. Umarız bir sonraki güncellemede daha düz bir arayüzde daha hızlı performans almamızı sağlayacak
i̇şte güncellemeleri yaparlar. Çünkü kullanıcısının en çok aradığı FM radyoyu çıkartıyorlar. Bir başka aradığı şey tema diye. Temayı bindirip birazcık da böyle feragat diyorlar performanstan. Yani işte, bu yazık oluyor gerçekten.
Mesela Vestel'in marketi var içerisinde. Örneğin Türkiye'de General Mobile kendi marketi. Bunlara gerek yok. Yani kullanıcı zaten Android markete girdiği zaman eğer o markette yerli üreticileri destekleyemeyeceksen ya da yerli uygulamalara yer vermeyeceksen, sadece marketteki en çok kullanılan uygulamaları filtreleyip tek bir ekrana getireceksen, onu zaten marketin kendisi de yapıyor. Editör seçim uygulamaları vesaire.
Onu biraz da şey için yapıyorlar herhalde. Hani ben genel olarak konuştum çünkü az çok bana söylediler neden yaptıklarını General Mobile'de. Dedim o marketi niye koyuyorsunuz? Şimdi babam telefonu satın aldığında doğal olarak ne Google Play biliyor ne bir şey biliyor. Hı-hı. Hiçbir şey bilmiyorlar. WhatsApp'ı nereden indireceğini bilmiyor. Bakma yani Google Play marketi falan bilmiyor. İşte programlar market diye bir tane ikon koyuyorlar ki girsin. En çok isteyen 10 tane öyle hızlı hızlı büyük büyük görsün tıklasın indirsin. Yine şeyden indiriyorsun zaten Google Play Store'dan indiriyorsun.
Ama şimdi yani marketine giriyorsun. Vestel'in kendi uygulamaları evet, dolu.
Biraz.
Şimdi Allah'ın serdan senin baban Yodiviki diye bir uygulama arar. Muhtemelen aramayacaklar. Evet. Yani bunlara gerek yok. Yani bunlar olmasın.
Ana ekrana koyacaksan da WhatsApp'ı, işte bank uygulamalarını vesaire koy. Hızlı yani hızlı
mesela
indirsin.
Mesela diyet uygulaması koymuşsun. Hani bunu bir yerden sonra anlayışla karşılayabiliyoruz ama Vestel Smart Sensor vesaire. Hani Vestel diyorsa ki benim birinci önceliğim Vestel televizyon kullanan insanlara bu telefonu satmak, ona eyvallah derim. Ama olabildiğince çok satayım, mümkün olduğu kadar çok kullanıcıya erişim istiyorsa eğer bunlara gerek yok. Bunu zaten marketten kullanıcı indirecektir. Bunları koyduğunuz zaman işte o ROM'u ağırlaşmaya başlıyor.
Evet.
Zaten donanımsal anlamda en üst donanımları bir yere getiremediğin için, yazılım tarafında da çok deneyimli olmadığı için belli handikaplara sahipsin diye bunları koyduğun zaman ne oluyor? O arayüz olması gerekenden yavaş çalışıyor ve rekabette geri kalıyorsun.
Şimdi telefonun 5.5 inç boyutunda Full HD bir ekrana sahip olduğunu söyledik. Ekran IPS ekran. Doğal olarak bunda resim görüntülemek, film izlemek isteyecek kullanıcılarımız. Hı-hı. Genel olarak resim görüntüleme, film izleme işini yaptığınızda ekran evet kabul edilebilir bir görüntü kalitesi sunuyor ama ekran biraz ekran şeyde camın altında duruyor herde. O ya, cama yapışık ekran hissiyatı yok.
Oğlum bak ben farklı duvar kağıtlarıyla da denedim. Olması gereken o canlılığı, bir solukluk var ekranda. Evet. Hani onu tam anlamıyla yakalayamıyorsun. Burada sonucunda panelin ne kadar kalibre edildiği önemli. Sonucunda her aldığın panel her telefon aynı şekilde uyarlanmıyor. Üretici kalibrasyon yapıyor. Yazılım seviyesinde bir takım ayarlamalar yapabiliyorsun. Burada aynı platforma sahip olan diğer cihazlarla kıyasladığımız zaman bence muhtemelen Turkcell T60'larına benzer bir ekran kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alan adam oyun oynarken herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Film izlerken herhangi bir sıkıntı yaşamaz ama ne zamanki açık hava koşullarını kullanmak istedin diyelim orada parlaklık yavaş yavaş etmemeye başlıyor. Bu telefon dünyasının geneli için bir kronik sorun ama her telefon kendi bacağından asılacak sonucunda. Baktığımız zaman donanımsal bileşenleri alt alta koyduğunda bence bu telefonun en kötü yanı ekranı.
Biraz öyle kalmış. Ha, yani son
gerekiyor.
Dönemde ucuz Çinli telefonlarda bile ne yapıyorlar? O ekran camıyla panel arasındaki mesafeyi olabildiğince kısaltıp hem yansımadan kurtarıyorlar hem de ekran sanki yüzeydeymiş, resimler gerçekmiş gibi görünmesini sağlıyorlar. Burada o hissiyatı yaşayamıyorsunuz. Zaten masanın üstünde bile yansıma o kadar etkiliyor ki çaprazdan falan baktığında yansımayı daha çok görüyorsun. Ayna etkisi yaratıyor.
Yansıma var. Üstüne ekranın üzerine parmak izi leke çok fazla belli ediyor. Oleofobik kaplamayı bunlar kullanmamışlar muhtemelen telefonun üzerinde. Bunlar hep birer handikap olarak karşına çıkıyor. Hani tabii ki bu telefonda yine ekranla doğrudan ilişkili olarak ekran kasa oranından bahsetmeye gerek yok. Sonucunda yine pek çok muadili gibi ekran kasa oranı agresif değil.
Evet.
Bence olması gereken fazla çerçeve kalınlığına sahipler ama ekranın yeniden renk üretimi, IPS panel olması itibariyle sağdan soldan baktığınız zaman görüş açılarında herhangi bir sıkıntı yok ama satürasyon yani doygunluk konusunda bir kalibrasyon eksikliği var. Orada biraz daha bir güncelleme ihtiyaç var. Belki Farklı modellerde bu sorun aşılmış olabilir. Sonucunda bazen panelin büyüklüğüne göre 5.5 inç de kötü oluyor. Aynı firmanın 5 inç telefonuna bakıyorsun. IPS panel var ama görüntü daha keskin olabiliyor. Dediğim gibi yani ekran bu telefonun bence donanım seviyesindeki en zayıf halkası.
Dokunmatik konusunda ise herhangi bir problemi yok. Şimdi dokunmatik konusunu konuşuyor muyuz derseniz eğer konuşmak lazım. G4 bile ilk çıktığında biliyorsun belli serilerde firmware update'i geldi sadece dokunmatik problemi için. Kimi zaman bazı firmaların ürünlerinde yazılımsal sorunlardan dolayı dokunmatik problemleri yaşanabiliyor. Yerli bir ürün ve firmanın ikinci telefonu olduğu için aslında. Tamam arada bir seri çıkarttılar Venüs'ten sonra. Venüs Plus vesaire gibi isimlendirildi ama bunu ikinci telefon saymak daha doğru olacaktır. Bu tip konuları da konuşmak lazım. Dokunmatik konusunda biz bir sıkıntı yaşamadık. Oldukça rahat bir şekilde.
Yok genel olarak o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Dokunmatikten ziyade şöyle bir sıkıntı var. Hani sonra üçüncü parti klavye uygulaması kullanıyorlar. Hani arka planda uygulamalar açıkken hızlı yazmak istediğiniz zaman tepkisellik konusunda bir sıkıntım var ama bu telefon dokunmatik fiziksel olarak dokunmatik kontrolcüsüyle ilgili bir durum değil. Yazılım zaten o noktada ağır çalıştığı için klavye zaman zaman tepkisellik yaşayabiliyor. Orada ikileme düşmemek lazım. Kamera yüzüne bakıldığı zaman Mesut bir takım özelleştirmelerine imkan tanıyabilen bir yapıda. Farklı çekim modları var. Standart, smart, akıllı mod, HDR modu gibi. Ben HDR'yi özellikle denemek istedim. HDR konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Oradaki tek eleştiri kıstasımız HDR'yi çektikten sonraki o işleme süresinin uzun olması ama biliyorsun pek çok telefonda da anında sana görüntü vermiyor üst seviye telefonlarda.
Gitgide hızlandırdılar aslında onu da. HTC'nin telefonlarında biraz uzun sürüyor hala.
Daha güçlü donanımsal bile
evet, onlar da kamera konusunda bir problem var.
Makul diyebiliriz ama belki biraz daha kısa olabilirdi. Yine tabii öz çekim ve panorama modları da var. Bunları da es geçmemek gerekiyor ki artık Android'in doğasına gelen özellikler bunlar. Pek çoğunda da görüyoruz. Yine hızlı bir şekilde video moduna geçebiliyorsun öz çekim yapabilmek için. Bunun için ayarlar kısmından yine bir takım ayarları değiştirebilmek mümkün. Yüz tanıma gibi, kırmızı göz gibi bir takım özellikler de, yine zamanlama gibi özellikler de bunda var. Sonucunda video tarafında da Full HD ötesini çekemiyor. Onu da söylemek gerekiyor.
615'in zaten limitlemesi.
Limitlemesinden bir tanesi. Keyifli bir arayüzü var. Kolay. Kullanıcılar çok hızlı bir şekilde görüntü modlarına, çekim modlarının herhangi birisine geçebiliyor ya da istediği kamera ayarlamasını yine bu ekran üzerinden yapabiliyor.
Bu arada örnek fotoğrafları da incelemenin altında galeriler kısmından bulabilirsiniz net bir şekilde.
Bulunabilir. Tabii daha fazlasını isteyenler, daha profesyonel çekim yapmak isteyenler için de gelişmiş modu var. Bu mod çerçevesinde de yine beyaz kazancını, ISO hassasiyeti gibi pek çok değeri de manuel çerçevede ayarlayabiliyoruz.
Oyun performansına gelecek olursak eğer, yani şimdi orta sınıf telefonlarda kim oynar? İyi çalışıyor şaşırtıcı derecede, kim oynar kötü çalışıyor, bu da o sınıfta bir telefon. Her oyunu açacağım, yüksek akıcılıkta oynayacağım diye bir şey yok ne yazık ki.
Şimdi Snapdragon 615 ile beraber gelen Adreno 405 GPU'sunu zaten neler yapabildiğini biliyoruz. Aslına bakılırsa bu GPU 720p'de oyun oynatmak için dizayn edilmiş çözümlerden bir tanesi. Ama bazı üreticiler nedense Snapdragon 615'i Full HD ile beraber sunuyor. Çünkü Full HD tek başına bir pazarlama kriteri.
Evet.
Ama bunun yanlış olduğunun örneklerinden birisi de bu telefon. Örneğin Spider-Man oyunlarını, Unlimited gibi Spider-Man Unlimited gibi oyunları sorunsuz oynayabiliyorsun ama mesela Asphalt Nitro'yu çalıştırmak istediğin zaman takılmaların, donmaların yaşanmaya başladığını, sensör seviyesinde telefonun tepkisellik sorunları yaşadığını görebiliyorsun. Oyun konusu bu telefonda biraz sıkıntılı Mesut. Hangi oyunlardan bahsediyorum? Grafik yoğun uygulamalardan bahsediyorum. Bugün Real Racing, Modern Combat 5, Nova gibi oyunları oynamak istersen telefonun nefesinin kesilmeye başladığını, nefesini yetmemeye başladığını hissedebiliyorsun. Ama günlük casual games dediğimiz oyunlardan, Spider-Man'lerdi,
Temporan'lardı,
kendi Crash'lardı. Kendi Crash'ta da grafik kalitesi yükselebilir. Şimdi Activision satın aldı.
Evet,
ne olacağı belli olmaz. O tür oyunlarda sorun yok. Ama hardcore gaming dediğimiz o yoğun grafik ögeleri içeren, kaplamaların daha fazla olduğu, detayların daha çok karşımıza çıktı oyunlarda telefon nefesi kesiliyor onu söyleyeyim.
615'in güzel bir yanı tehlikeli derecede ısınmıyor. Yani böyle çok rahatsız edici seviyelere gelmiyor. Evet telefon ılıyor. Elinizde hissediyorsunuz. Ama hiçbir zaman alev topuna dönmüyor.
Ya keşke biraz daha ısınsaydı da oyunlar daha gıcı oynanabilseydi. Orada tabii ki tercih meselesi kullanıcının ne yapmak istediğinden yana. Çünkü belli bir yerden sonra elini terlemeye başladığı için ısıyı hissetmemeye başlıyorsun. O konuda ben hani cihazın biraz daha performanslı olmasını tercih ederdim. Biraz daha fazla ısınması yönünde göz ardı ederek o kısmı. Ama dediğin gibi o noktada çok fazla ısınmıyor. Genelde 40-43 derece seviyelerinde seyrediyor. Bu seviyelerde seyreden Snapdragon 808'li cihazlar da var mesela bakıldığı zaman ama Snapdragon 615'in daha az performans sunması ortaya çıkardığı ısının da %50 daha az olduğu anlamına gelmiyor. Bu silikon doğasına aykırı zaten. Çünkü daha az optimizasyon yapıldığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor maliyeti düşürebilmek adına. Ama ısınma konusunda çok rahatsız etmiyor.
Sentetik test sonuçlarını da kendi cihazınızla karşılaştırarak burada yer alan tablodaki.
615 cihaz işte.
Evet yani en azından bir öngörü sahibi olabilirsiniz. Erdip pil konusu çok önemli. Hı hı. Pil konusunda nasıl bir geliştirme yaşanmış? Bunu da söylemek
teknik
lazım.
Teknik özellik kısmı ne dedik? 2480 mAh kapasiteli pilimiz var dedik. 5.5 inç Full HD ekrana sahip bir cihaz
şu
olduğunu söylüyoruz.
Şu anda 5.5 inçlere baktığımız en düşük pil kapasitesinden bir tanesine sahip bir telefon.
Evet, mesela Vodafone Smart 6'dan örnek verdik. Benzer tasarıma sahip olup benzer teknik özelliklerle gelen onun 3000 mAh pili var. 2480 mAh'li işte Turkcell T60'la orada kapasite anlamında yarışabilir yine aynı platforma sahip olan cihazlar arasında. Ne gördük Mesut? Orta şeker yoğunlukta kullandığınız zaman telefonu bir günü görebiliyorsun. Orada bir sıkıntı yok. Ama hani telefonu zorlamaya başladığınızda optimizasyon sıkıntılarından dolayı telefon zorlandıkça pil tüketimi eğilimi artan bir kullanım profiline girişebiliyor.
Bir de şimdi 5.5 inç Full HD 2400 mAh çok az. Nedense Vestel bu telefonlarda pil konusunda elini çok şey tutuyor, sıkı tutuyor.
İşte sıkı tutuyor, bir de şu var. Ne dedik? Ekranın kötü taraflarından birisi parlaklık seviyesinin çok çok süper olmaması. Demek ki parlaklık biraz daha yüksek olsa pil evet. konusunda daha fazla sıkıntı yaşayacakmış.
Belki de özellikle kıslar firmware'den onu da bilmiyoruz.
O da olabilir ama...
Baklar abi bu yarım gün gitmiyor dediler.
Ben bu telefonu günlük olarak kullanırken işte internete girecek, sosyal medyayı kontrol edecek. Oyun olarak da casual games dediğimiz bu Candy Crush ya da Spider-Man gibi oyunlar oynayacak insanlar için bir gün görme konusunda sıkıntı olmaz. Ama ben Snapdragon 615'i cihaz aldım. Snapdragon 400'den ya da eski bir cihazdan geçtiğim için performans beklentim var. Telefonu sürekli kullanacağım diyen birisi için telefonun pil ömrü bir gün doldurma noktasında yavaş yavaş sıkıntıya girebilir.
Son olarak toparlamak gerekirse eğer GPS Wi-Fi çekimi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız bir telefon oldu.
Ben şimdi Ankara'yı bilmediğim için gezerken de GPS'i bol bol kullandım. Kullanma mesleklerimden birisi de Google Haritalar biliyorsun Türkiye'de ne güzel adam gibi çalışmaya başladı. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Cihazı soğuk başlangıçta bile uyduya bağlanma süresi olarak yeniden konum tespiti gibi noktalarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun.
Görüşme kalitesi de kabul edilebilir düzeyde. Tamam, crystal clear böyle en yüksek düzeyde bir netlik duymayabilirsiniz belki ama beni çok tatmin etti açıkçası.
Çok gürültülü ortamlarda Mesut, karşındakini duyarken ses seviyesinin biraz düşük kaldığını hissedebiliyorsun. Orada belki daha yüksek ses seviyesi beklentisi içerisine girebilirim. Daha iyi olabilirdi ama onun dışında genel ses kalitesi anlamında bu fiyat bandında orta seviyedeki giriş orta seviyenin girişi olacak cihazlar ne veriyorsa bu da onu veriyor. O zaten artık donanım üreticilerinin getirdiği standart. Varsayılan özellikler arasında yer alan yetenekler bunlar.
Venus 3 için yani son olarak benim söylemek istediğim şey, telefon eksikleri yok değil var. Hala daha toparlanması gereken kısımlardan bahsedebiliyoruz. Ne diyoruz? İşte pil küçük kalmış diyoruz. Ses seviyesini biraz yükseltilebilirdi. Ekran kötü olmuş diyoruz mesela bu telefonda. Ama Vestel'in doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz. İlk telefona göre daha fazla şeyi toparlayarak karşımıza çıktılar. Bir üçüncü telefonda ümit ediyorum ki artık söyleyecek çok daha az eksik kısım olacak. Daha çok artılardan bahsediyor olacağız. Telefonun tasarımı çok başarılı geldi. Kamera konusunda iyi bir ilerleme kaydetmişler. Ve şunu da söyleyelim, kutunun üstünde net bir şekilde yazıyor. Türkiye'de tasarlandı, Türkiye'de üretildi. Yani hep o Türkiye'de üretim diyoruz ya. Tamam, işlemcisini dışarıdan getirdik, paneli dışarıdan getirdik. Belki cihazın üstündeki %99 parça dışarıdan geldi ama Türkiye'de birleştirildi. PCB'si Türkiye'de en azından. Onu biliyoruz.
Sonuçta Türk mühendislerin bir
evet.
bu işte müdahale söz konusu.
Ve Türk işçisi çalıştı yapımında.
Şimdi şöyle bir şey var. Hani şimdi bazı okuyucular ne oldu birden döndünüz mü? Türk işçisi hani Türkiye'de üretilmeye karşı
nasıl yok yani diye. En azından o isteyen kitleye doğru böyle bir şey. Ben doğrusunu yanlışını tartışacak olursak hala da bu fikrin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Evet, oraya geleceğim Mesut. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz burada Vestel'in bir telefonunu inceliyoruz.
Evet.
Bu tamamen Vestel'in vergi politikalarının bağımsız bir konu. Vergi politikaları doğrudur yanlışı bunu zaten hep beraber göreceğiz geldiği zaman. Hı hı. Biz burada telefonun kendisinden bahsediyoruz. Orada izleyicilerimiz ikileme düşmesinden. Bu telefon ilerleme anlamında bir ilerlemenin göstergesi. Geçen sene telefonu aldığında bunu kütük gibi kalıyor.
Evet,
tasarım anlamında pek bir şeye benzemiyor.
Ne diyorduk? Yani bir önceki senenin teknolojisini şimdi önümüze koymuşlar ısıtıp.
Evet, şimdi yani. Bakıyorsun Snapdragon 615 var. 13 megapiksel kamera var, 32 GB yapılama var. Snapdragon 615'i bugün Sony Xperia M4 Aqua'da kullanıyor. Bizim en çok izlenen incelemelerimizden birisi evet. oldu. Operatör telefonları kullanıyor. Dünya çapında pek çok firma kullanıyor bu platformu. Ama çoğuna da bakıyorsun, çoğuna mesela 32 GB yapılama yok. Bunda var. SD kart takabiliyorsun. Kapağını çıkartıp pilini değiştirebiliyorsun.
Evet.
Pek çok şeyde de tatminkar, average yakın sonuçlar verebiliyor. Eksikleri var mı? Var. Ne dedik? Ekranı gerçekten tüm bileşenler arasındaki en kötü yanı bu telefonun. Burada ama gidişatı belirleyecek olan kısım fiyatlandırma olacak. Şimdi evet Türkiye'de tasarlanmıştır, Türkiye'de üretilmiştir, odur, budur vesaire. Ama mesela Çobani diye bir yoğurt markası var. Kurucusu Türkiye kökenli bir vatandaşımız. Diyor ki, Türkler çok geliyor diyor bana çalışmak için diyor. İşte Türk firmasına, Türkiye'den bir tanıdığımız, aynı dili konuştuğumuz bir insan şirketine geldik. Almam diyor. Rekabet çok fazla diyor. Bir Türk geldiği zaman da diyor ki, John'dan farkını bana gösterebilmeli diyor. Şimdi baktığın zaman da bu da John'dan farkını gösterecek Türk insanı alsın. Çünkü evet. hiçbirimiz zengin değiliz. Hiçbirimizin cebinde çöp atacak paralarımız yok. Hele ki bunun hitap ettiği segmentte kullanıcıların biriktirdiği bir parası var.
2-3 yıl için bu telefonu alıyor zaten.
Dolayısıyla destek vereceksin mi? Arkasında duracaksın mı? Özellik anlamında aynı fiyata satılan cihazlardan farkı var mı?
6-0-3-4 ay içinde en azından verecek misin? Hadi hemen çıkmadı içinde.
Aynen, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bu sorular doğru cevabı bulursa fiyatı da bu telefonun maksimum fiyatı 999 lira olmalı. Onu söyleyeyim.
1000 lira alıp da ben 900 lira çok geçmemeleri taraftarıyım.
Hani Türkiye'de montajı var, şusu var vesaire, orada ekstra bir takım maliyet kolları olabilir. İşte bugün 1000 lira üstüne satılan Snapdragon 615'i cihazlar da var. Bunların hepsini bir hani onlarda da suya toza karşı dayanıklı falan bir yere getirebilirsin ama bu telefonda 32 GB depolama var şimdi. Hakkını da yememek lazım. Evet. Ama derlerse ki 1100 lira, 1200 lira, 1300 lira. O 1000 lira derken de keyfen çok gidecek diye söylemiyorum. Hani olabilir en yüksek gibi kendince yorumluyorum. Doğru fiyat ayarlanırsa Mesut, şu telefonu ben kime göstersem tasarım güzel olmuş dediler. Hani ve teknolojiyi takip etmeyenler Venüs'te yeni bir marka çıkmış diye de bana sordular. Hatta Ankara'da da böyle bir sokak nabzımı tutmaya çalıştım. Hiç tanımadığım insanlara özellikle vermeye çalıştım. Tasarım olarak güzel. Donanım olarak fena değil. Hani bugün Teknosa'nın vakaları var P1 diye. Evet, ne donanımları ne fiyatları sattığını da biliyoruz. Umarım düzgün fiyatla piyasaya çıkarlar. Rekabetçi fiyatla piyasaya çıkarlar. O zaman işte gerçekten de bir Türk markanın telefonu da, mesela Canon Mobile bir Türk marka ama Vestel o yakalamak istediği algıyı yakalama noktası ilk adımı doğru bir şekilde atmış olur.
Bu videomuzda Eldi ile beraber Vestel'in yeni telefonu Venüs 3'ü değerlendirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.